tarih konuşacağız. Bugün Perşembe biliyorsunuz. İstanbul'u konuşuyoruz. Geçmişe bir yolculuk yapıyoruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Bugün de biz geçen haftalarda da başlamıştık, konuşmuştuk, hanedan ailesini değerlendirmiştik. Hatta yurt dışına çıktıktan sonra neden sıkıntı çektiklerini konuşurken aslında zannettiğimiz kadar çok zengin olmadıklarını öğrenmiştik. Özellikle şehzadelerin, hani hanım sultanlar biraz daha şanslılar. Onların mücevherleri var, kendilerine yapılan bağışlar var, eşlerinden gelen mal varlıkları var. Ama şehzadeler pek o kadar şanslı değil demiştik ve ardından da Türkiye'deki eserlerden konuşmuştuk.
Evet, şimdi zaten hanedanın çok fazla zengin olmamasının sebebi de yaptırdığı hayır eserleridir. Şimdi şunu bir kere şöyle anlamak lazım. Hanedan dünyanın en zengin hanedanlarından birisiydi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, gelişmesi, hatta tarihçilerin tasnifine göre duraklama devrinin sonuna kadar fetihler devam etmiştir. Fetih demek ganimet demektir. Ganimet düşmandan alınan menkul gayrimenkul mallar demektir. Hı hı. Bu malların beşte biri devlete aittir. Bu beşte birinde beşte biri padişaha aittir. Bu hayli bir yekün, hayli bir servet tutuyor. Padişahlar bu ganimetteki haklarıyla hususi bir hazine oluşturmuşlardır. Buna hazine-i hassa diyoruz. Bir de devlet hazinesi var. Hı hı. Padişahlar hususi harcamalarını bu hazine-i hassadan yapıyorlar. Bu hazine-i hassa dediğimiz hazine bir kere padişahın her türlü masrafını, giyim, kuşam, yeme, içme masraflarını, sarayların her türlü masrafını karşılıyor. Sarayda yaşayan insanların masrafı, onların yemesi, içmesi, maaşları, kılık, kuşamları, alınan hediyeler, verilen hediyeler, yabancı hükümdarlara giden hediyeler, sürre alayında gönderilen hediyeler ve en mühimi padişahların yaptırmış olduğu hayır eserleri. Camiler, medreseler, hastaneler, kervansaraylar bu hazine-i hassadan karşılanıyor.
Bunlar devlet hizmeti gibi görünmüyor mu? Ya da sarayda çalışanlar devlet çalışanı gibi değerlendirilmiyor
Şöyle,
mu?
Şöyle, devlet çalışanı statüsündedir ama maaşları, belli kimselerin maaşları padişah tarafından ödeniyor. Hazine-i hassaya bağlanıyor. Çünkü bunlar beratla tayin edilmiş devlet memuru değildir. Osmanlılarda insanlar ikiye ayrılırlar. Beratla tayin edilmiş memurlar, yani hazineden hakkı olanlar. Bunun içinde bütün vezirler, valiler, tımarlı sipahiler, hatta gayrimüslimlerin patrikleri bile vardır. Kadılar, subaşılar. Öte tarafta ise devletten maaş almayan halk, reaya deniyor buna. Şimdi saray halkı, padişahın hanımları, kızları, oğulları maaş alıyorlar ama bunlar beratlı tayin edilmiş devlet memuru olmadıkları için bunların maaşını devlet hazinesi değil, padişah karşılıyor. Tanzimat, 2. Meşrutiyet'e kadar böyledir. 2. Meşrutiyet'ten sonra Avrupa'daki usullere, benzerlerine uygun olarak bunlara maaş bağlanmıştır. Avrupa'da hanedan üyeleri maaş alırlar devletten, devlet hazinesinden. Tabii maaşlar, çok düşük maaşlar bağlanmıştır bunlara. Bir kısmı bundan dolayı bir askerlik gibi veya bir memuriyet gibi bir işe girmek durumunda kalmışlardır. Hanedan fakirleşmiştir giderek. Sadece hanedan üyeleri değil, padişah da çok fakirleşmiştir. Osmanlı sarayı çok muazzam, ihtişamlı bir saraydı. Gerek çalışanları, gerek merasimleri, seremonileri itibariyle. Fakat giderek bu ihtişam azalmıştır. Tanzimat'tan sonraki Osmanlı sarayları, işte Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız, çok kişinin zannettiğinin aksine çok mütevazi, çok basit saraylardır. Avrupa'daki çok sıradan prensliklerin, krallıkların bile paralelinde saraylardır. Osmanlı sarayının ihtişamı Tanzimat'la beraber hayli azalmıştır.
Hatta bu dönemde sarayda pişen yemeklerin bile değiştiği, tabii, kurulan sofraların değiştiği
saray
ifade edilir.
Hizmetkarlarının sayısı azalıyor, saraydaki seremoniler azalıyor. Eskiden bayramlaşmaya şu kadar kişi katılırsa artık daha az kişi katılıyor. İkinci Meşrutiyet'ten sonra iddiaçılar Sultan Reşat zamanında sarayın masraflarını o kadar kısmışlardır ki Osmanlı sarayı bugün bırakın bir iş adamı veya zengin bir kimse, sıradan bir insanın evi gibi olmuştur. Maaşlar ödenememiş, dışarı yiyecek alınamamış, yani saraylar çok, elbiseler ters yüz edilmiş, böyle bir hale girmiştir. Savaştan bahsetmiyorum, savaş öncesi. Savaşta zaten herkes, Birinci Dünya Savaşı'nda aynı sıkıntıyı yaşadılar, sarayda yaşadı. Ama saray öncesinde Osmanlı Sarayı'na ağır bir darbeydi. Zaten bu saltanatın kaldırılmasına doğru giden bir yoldu İkinci Meşrutiyet. Mühim bir adımdı. Bu sağlanmış oldu. İşte sarayı masrafları çok olduğu için bunu padişah karşılıyor. Padişahın geliri çok. Bu gelir nemalandırılıyor aynı zamanda. Sultan Abdülhamit mesela Tanzimat'tan sonra sarayın ihtişamı azalınca Sultan Abdülhamit buna bir çözüm bulmak istemiş. Örtülü ödenek diye bir ödenek vardır. Osmanlı Devleti'nin buna çok ihtiyacı oluyordu. Bazı insanların susturulması gerekiyor. Gazetecidir, yabancı
biz iş adamıdır. Biz örtülü ödenek lafını yakın tarihimizden evet. biliyoruz aslında evet. ama demek ki kökleri geçmişe. Tahsil saati
mesture veya devlet için faaliyeti zararlı olan bir adam vardır. Siz ona ceza vermek istemezsiniz. Ama onun bir yere tayin edilmesi, onun belli bir servet içinde yaşaması lazımdır. Sultan Hamit zamanında o Fizan'a, Yemen'e sürüldüğü söylenenlerin hepsi oraya sahte bir memuriyetle ve dolgun maaşlarla tayin edilmiştir. Yani Fizan'a mektupçu vekili olarak tayin ediliyor. Orada zaten bir tane mektupçu var. Mektupçu işe yarıyor. Vekiline iş düşmüyor. Vekil mektupçudan çok maaş alarak evinde oturuyor. Yani bu tabii ki devlet hazinesinden karşılanamaz. Bu bütçede karşılığı yoktur. Bu padişah bunları karşılıyor. Onun için Sultan Abdülhamit zamanında hazine-i hasse çok genişletilmiştir. Sultan Abdülhamit yurt dışında borsa muamelelerine girerek adamları vasıtasıyla Londra ve Paris borsasında çok para kazanmıştır. Dünyanın en zengin hükümdarlarından birisi olmuştur. Ve bu servetle işte daha önce de söylemiştik Filistin'de ve Musul petrol havzasında çok mühim araziler satın almıştır.
Hala da
nizası süren arazilerdir bunlar. Şimdi padişah çok zengin ama zenginliği bu. Yani masrafı da zenginliği kadar çok padişahın. Yani gelen giden kadar çok. Evet. Onu insanlar anlayamıyor. Mesela Osmanlı vezirlerine çok yüksek tahsisatlar verilir ama kapı halkı vardır, cömertlik, gelene gideni ihsanlarda bulunma.
Onlar da maaşını vezirden alır değil mi efendim?
Tabii kapı halkı vezirden maaş alır. Hı-hı. Devletten maaş almaz. Hı-hı. Şimdi Osmanlılarda bugün Amerika'da ve İngiltere'de uygulanan kayırma sistemi uygulanır. Bu kayırma şimdiki anlamıyla değil. Kayırmak demek yani
pozitif ayrımcılık
evet,
gibi bir şey.
Vezir geldiği zaman, şimdi mesela Amerika'da bir bakan geldiği zaman yardımcısı, katibi, basın danışmanı hakları hep kendi adamıdır.
Ekibiyle gelir, ekibiyle gider.
İngiltere'de de böyledir. Kara Avrupa'sında böyle değildir. Bürokrasi çok sağlamdır. Osmanlılar'da klasik dönemde vezir geliyor kapı halkıyla beraber, ekibiyle. Ketüdağısı, yardımcısı ve katipleri, kahyaları, ağaları, en küçük hizmetkarı, çaycısı, kahvecisine kadar kendi getirir.
Bir tür özelleştirme aslında.
Evet, maaşını o verir. Düştüğü zaman yalnız onlar çok sıkıntı yaşarlar. Vezir düştüğü zaman geliri düşeceği için kapı halkının da geliri düşer. Onun için kapı halkı...
Akarken toplarlar.
Tabii akarken toplarlar. Bir de menkubiyet, düşkünlük zamanında da bol bol dua ederler. Vezir bir an evvel terfi etsin diye. Veya bırakıp gidebilirlerdi ama bu vefasızlık çok yapılmaz. Kendi kapısına vefasız olan kimse başka kapıda pek kendisine tutulmaz. Yer bulamaz. Böyle bir adam gidip esnaflık, çiftçilik de yapamaz. Kapı halkına alışmış, vezire manyette bulunmuş kimse yapamaz. Osmanlılarda bu usul vardır. Kadılar da böyledir. Kadı bir yere tayin ediliyor, bugünkü hakim. Katibi var, mübaşiri var, muhzırı var, naibi var, vekili. En az 4 tane görevlisi var. Bu 4 görevlisinin bazen de kassam, miras taksimi yapanı var. İşler çoksa. Bu 5 kişinin 5'inde maaşını kadı verir.
Demek ki bir kadının bir maaşı yok, bir bütçesi var.
Bütçesi var evet. Maaşı yok, bütçesi var. Ona bir tahsisat tayin ediliyor. Mesela kadı olarak gittiği yerin gelirleri, dava gelirleri kadının olur. Kadı onu kanun mucibinde paylaştırır. İşte katibe mesela şu kadar verilir. Herkesin alacağı bellidir. Mesela katiple mübaşir aynı parayı almaz. Çünkü mübaşir de katibin yaptığı aynı şey değil. Daha çok iş yapıyor. Hükümleri yazıyor.
İş tanımına göre bir...
Tabii naip daha çok alır. Kassam naiple katip arasında alır. Muhsır daha düşük alır.
Şimdi bütün bu görev paylaşımı içinde aslında sarayda da haremde de bir görev paylaşımı var. Ve onların da kendi görevleri karşılığında bir gelirleri var gelirleri aslında. Gelirleri var.
Sarayda yaşayan herkesin. Yani valide sultandan tutun. Padişah hanımlarının yani hasekilerin, kadın efendilerin, ikballerin, gözdelerin ve sıradan cariyelerin. Çamaşırhanede, hamamda, kilerde, mutfakta, ütü odasında, hazine dairesinde çalışan cariyeler var. Bunların bir rütbeleri var. En başta usta var. Ustanın 4 yardımcısı var. Sonra kalfalar geliyor. Sonra acemi cariyeler geliyor. Bunların hepsinin maaşları var. Tepeden aşağı doğru iner. Mesela her cariyenin günlük bir maaşı vardır. Cüzi de olsa bir maaşı vardır. Bunlar masraf etmedikleri için sarayda. Yemek saraydan çıkıyor. Onlara her sene bir kat elbiselik veriliyor. O elbiseler sarayda dikiliyor. Sarayda bunlar ne harcaması var? Bu parayı biriktiriyorlar. Biriktirdiği paraları iki türlü harcarlar. Hanımların paraları olduğu zaman nasıl harcayacaklarını tahmin edersiniz. Mücevher, giyim kuşam, makyaj malzemesi, süs bu şekilde harcarlar. Veya bu paraları dağıtırlar. Yani çok fazla kendini harcamaz. Çünkü bazı insanlar parayı kendine harcamaktansa etrafına dağıtmaktan zevk alır. Bu dağıtmak
kişilik özelliği.
Evet, kişilik özelliği. Bu da iki türlü olur. Sevenlerine, dostlarına dağıtır hediyeler vererek veya hayır eserleri yapar. Çeşmeler, köprüler, gücüne göre, cüssesine göre. Yani bir saraydaki acemi cariyenin para biriktirip de bir çeşme yaptırması belki umulmaz ama bir kalfa yaptırabilir. Bir usta küçük bir cami yaptırabilir.
O kadar gelirleri var
tabii,
demek ki.
Birikiyor sarayda. Bir de sarayda hediye, Osmanlılar'da hediye geleneği çok olduğu için ekstra zamanlarda hediyeler alırlar. Doğum sebebiyle, bir savaşın kazanılması sebebiyle, bayram, kandil gibi sebeplerle padişah ve diğer görevlilerden bunlara hediyeler gelir. Bu hediyeler de onların servetini arttırır. Çoluk çocukları olmadığı için, varisleri olmadığı için, çoğunun klasik dönem için söylüyorum, bunların servetleri yine ya üste başa harcanarak esnafa gider veya çeşme yaptırılarak veya fakirlere dağıtılarak evlenmemiş kızlara, bekar kızlara, evi yananlara, iş kuracak adamlara, sakatlara dağıtılarak yine halkın içine gider. Böyle bir nizam kurulmuştur. Saraya gelenler tekrar halka gidiyor. Ekonomi bu şekilde düzenlenmiş. Aynı şekilde padişah hanımlarının, kızlarının ve Valide Sultan'ın da böyle maaşları var. Bu maaşlar cüz'i değil. Yani hatırı sayılır maaşlar var. Şöyle düşünelim. Sarayda her dairenin, ki 12 daire vardır. Çamaşır dairesi, kiler dairesi gibi. Her dairenin bir ustası vardır. Bu usta general rütbesindedir.
General.
Evet. Bir general ne kadar maaş alırsa diyelim ki, hı hı, o usta da o kadar alır.
Yani tabii bu görev tanımlaması açısından değil, sadece
rütbe
eşitlik
olarak
açısından.
Tabii, rütbe olarak.
Dolayısıyla maaşı da bir general maaşı.
Paraleldir. Aynı diyemem ama paraleldir. Bir de bunların hepsinin üstünde hazinedar usta vardır. Padişahın haremdeki hakiki vekili odur. Valide Sultan sembolik vekildir. Bir nevi fahri başkan düşünün. Cumhurbaşkanı düşünün, bir de başbakan düşünün. Hazinedar usta başbakandır. Padişah mührü ondadır. Haremle ilgili bütün yazışmaları o yapar. Okuma yazma bilir. Çok kültürlüdür. Padişahın çok güvendiği bir cariyedir. Umumiyetle çocukluğundan beri padişahın yanında yetişmiş. Evlenerek dışarı gitmeyi tercih etmemiş. Kaderini şehzadeye bağlamış ve zamanla hazinedar olmuş kimseler ise maraşal rütbesindedir.
Maraşal.
Evet, düşünün. Generalden de yukarıda rütbesi vardır. Gelirlerini buna göre kıyas edin. Çok itibarlıdır. Çok, hı, madalyaları vardır. Kuyruk elbise giyer.
Neye göre olur bu madalyaları?
Onu padişah takdir eder. Yani, şimdi iki türlü madalya vardır. Bir madalyası üstün hizmet madalyasıdır.
Bir onur olarak.
Onur madalyası. Osmanlılar'da iki türlü madalya vardır. Bir üstün hizmet madalyası. Savaş kazanmıştır. Birini denizden kurtarmıştır. Tahlisiye madalyası vardı mesela. Yanan evden eşya kurtarmak. Bunlara madalya verilirdi Osmanlılar'da. Ben böyle insanlar gördüm. Yaşlı, yakasında madalya var. Bakıyorum, tahlisiye madalyası. Efendim hayırdır diyorum. Ben tahlisiye deyince hep gemilerde batarken tahliye, insanları kurtaran, tahliye eden tahlis kurtarmak demek. Onu dedi ki, ben dedi vaktiyle köprüden suya düşen bir çocuğu kurtardım. Onun için bana bu madalyayı verdiler bile. Çünkü güzel tahlisiye madalyaları yakaya takarlar. Kurtarma madalyası. Bundan 3 tane alanlar gümüş. 3 tane gümüş alanlara altın tahlisiye madalyası verilir. Bu bakırdır.
Tabii bunlar böyle toplum içinde de ciddi birer onur, ciddi birer.
Tabii o yakasında durdu ama itibar görüyor adam, yani herkese zaten verilmez. Şimdi bir de şeref madalyaları vardır. Yurt dışından gelmiş bir prense, krala, kralın karısına, kızına, oğluna, imparatora veya sarayda üstün rütbeli valide sultan, padişah hanımı, kızı, oğlu, gelini veya işte hazinedar gibilere bir şeref madalyası verilir. Hı hı. Bunun için üstün hizmet aranmaz. Bazı harem ağalarına verilir. O bir şereftir. Yani sadece devlete 20 senedir, 30 senedir sadakatle hizmet etmiş. Bunun karşılığı olarak verilir.
Şimdilerde mesela iş yerlerine dağıtılan plaketler gibi düşünelim. Hani bir yerde 10 yıl çalıştınız.
Evet.
Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu, evet, plaketi evinizin işte uygun gördüğünüz bir yerinde saklayın. Arada bakıp bizi hatırlayın der gibi.
Madalya daha güzel. Tabii madalyanın hem bir maddi kıymeti var, hem de bir zarafeti var. Daha çok hatırlanıyor. Mesela hanedan mensuplarına hanedan-ı Ali Osman nişanı verilir. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı, kızların çocuklarına ayrı, hanımlara ayrı şeyleri vardır, dizaynları vardır bunların. Yani böyle madalyaları vardır bunların.
Kısa bir ara verelim. Hemen ardından hanım sultanların, sarayda yaşayan kadınların gelirlerinden ve belki de şu anda çevremizde gördüğümüz, kimin yaptırdığını bilmeden önünden geçtiğimiz eserlerin biraz hikayesinden bahsedeceğiz. tarih konuşacağız. Bugün Perşembe biliyorsunuz, İstanbul'u konuşuyoruz. Geçmişe bir yolculuk yapıyoruz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün de biz geçen haftalarda da başlamıştık, konuşmuştuk. Hanedan ailesini değerlendirmiştik. Hatta yurt dışına çıktıktan sonra neden sıkıntı çektiklerini konuşurken aslında zannettiğimiz kadar çok zengin olmadıklarını öğrenmiştik. Özellikle şehzadelerin, hani hanım sultanlar biraz daha şanslılar. Onların mücevherleri var, kendilerine yapılan bağışlar var, eşlerinden gelen mal varlıkları var. Ama şehzadeler pek o kadar şanslı değil demiştik ve ardından da Türkiye'deki eserlerden konuşmuştuk.
Evet, şimdi zaten hanedanın çok fazla zengin olmamasının sebebi de yaptırdığı hayır eserleridir. Şimdi şunu bir kere şöyle anlamak lazım. Hanedan dünyanın en zengin hanedanlarından birisiydi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, gelişmesi, hatta tarihçilerin tasnifine göre duraklama devrinin sonuna kadar fetihler devam etmiştir. Fetih demek ganimet demektir. Ganimet, düşmandan alınan menkul gayrimenkul mallar demektir. Hı hı. Bu malların beşte biri devlete aittir. Bu beşte birinde beşte biri padişaha aittir. Bu hayli bir yekün, hayli bir servet tutuyor. Padişahlar bu ganimetteki haklarıyla hususi bir hazine oluşturmuşlardır. Buna hazine-i hassa diyoruz. Bir de devlet hazinesi var. Hı hı. Padişahlar hususi harcamalarını bu hazine-i hassadan yapıyorlar. Bu hazine-i hassa dediğimiz hazine, bir kere padişahın her türlü masrafını, giyim, kuşam, yeme, içme masraflarını, sarayların her türlü masrafını karşılıyor. Sarayda yaşayan insanların masrafı, onların yemesi, içmesi, maaşları, kılık, kuşamları, alınan hediyeler, verilen hediyeler, yabancı hükümdarlara giden hediyeler, sürre alayında gönderilen hediyeler ve en mühimi padişahların yaptırmış olduğu hayır eserleri. Camiler, medreseler, hastaneler, kervansaraylar bu hazine-i hassadan karşılanıyor.
Bunlar devlet hizmeti gibi görünmüyor mu? Ya da sarayda çalışanlar devlet çalışanı gibi değerlendirilmiyor
Şöyle,
mu?
Şöyle, devlet çalışanı statüsündedir ama maaşları, belli kimselerin maaşları padişah tarafından ödeniyor. Hazine-i hassaya bağlanıyor. Çünkü bunlar beratla tayin edilmiş devlet memuru değildir. Osmanlılarda insanlar ikiye ayrılırlar. Beratla tayin edilmiş memurlar, yani hazineden hakkı olanlar. Bunun içinde bütün vezirler, valiler, tımarlı sipahiler, hatta gayrimüslimlerin patrikleri bile vardır. Kadılar, subaşılar. Öte tarafta ise devletten maaş almayan halk, reaya deniyor buna. Şimdi saray halkı, padişahın hanımları, kızları, oğulları maaş alıyorlar ama bunlar beratlı tayin edilmiş devlet memuru olmadıkları için bunların maaşını devlet hazinesi değil, padişah karşılıyor. İkinci Meşrutiyet'e kadar böyledir. İkinci Meşrutiyet'ten sonra Avrupa'daki usullere, benzerlerine uygun olarak bunlara maaş bağlanmıştır. Avrupa'da hanedan üyeleri maaş alırlar devletten, devlet hazinesinden. Tabii maaşlar, çok düşük maaşlar bağlanmıştır bunlara. Bir kısmı bundan dolayı bir askerlik gibi veya bir memuriyet gibi bir işe girmek durumunda kalmışlardır. Hanedan fakirleşmiştir giderek. Sadece hanedan üyeleri değil, padişah da çok fakirleşmiştir. Osmanlı sarayı çok muazzam, ihtişamlı bir saraydı. Gerek çalışanları, gerek merasimleri, seremonileri itibariyle. Fakat giderek bu ihtişam azalmıştır. Tanzimat'tan sonraki Osmanlı sarayları, işte Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız, çok kişinin zannettiğinin aksine çok mütevazi, çok basit saraylardır. Avrupa'daki çok sıradan prensliklerin, krallıkların bile paralelinde saraylardır. Osmanlı sarayının ihtişamı Tanzimat'la beraber hayli azalmıştır.
Hatta bu dönemde sarayda pişen yemeklerin bile değiştiği, tabii, kurulan sofraların değiştiği
saray
ifade edilir.
Hizmetkarlarının sayısı azalıyor, saraydaki seremoniler azalıyor. Eskiden bayramlaşma işi şu kadar kişi katılırsa artık daha az kişi katılıyor. İkinci Meşrutiyet'ten sonra iddiaçılar Sultan Reşat zamanında sarayın masraflarını o kadar kısmışlardır ki Osmanlı sarayı bugün bırakın bir iş adamı veya zengin bir kimse, sıradan bir insanın evi gibi olmuştur. Maaşlar ödenememiş, dışarı yiyecek alınamamış, yani saraylar çok, elbiseler ters yüz edilmiş, böyle bir hale girmiştir. Savaştan bahsetmiyorum, savaş öncesi. Savaşta zaten herkes Birinci Dünya Savaşı'nda aynı sıkıntıyı yaşadılar, sarayda yaşadı ama saray öncesinde Osmanlı Sarayı'na ağır bir darbeydi. Zaten bu saltanatın kaldırılmasına doğru giden bir yoldu İkinci Meşrutiyet. Mühim bir adımdı. Bu sağlanmış oldu. İşte sarayı masrafları çok olduğu için bunu padişah karşılıyor. Padişahın geliri çok. Bu gelir nemalandırılıyor aynı zamanda. Sultan Abdülhamit mesela Tanzimat'tan sonra sarayın ihtişamı azalınca Sultan Abdülhamit buna bir çözüm bulmak istemiş. Örtülü ödenek diye bir ödenek vardır. Osmanlı Devleti'nin buna çok ihtiyacı oluyordu. Bazı insanların susturulması gerekiyor. Gazetecidir, yabancı
biz iş adamıdır. Biz örtülü ödenek lafını yakın tarihimizden evet. biliyoruz aslında evet. ama demek ki kökleri geçmiş.
Tahsisatı mesture veya devlet için faaliyeti zararlı olan bir adam vardır. Siz ona ceza vermek istemezsiniz. Ama onun bir yere tayin edilmesi, onun belli bir servet içinde yaşaması lazımdır. Sultan Hamit zamanında o Fizan'a, Yemen'e sürüldüğü söylenenlerin hepsi oraya sahte bir memuriyetle ve dolgun maaşlarla tayin edilmiştir. Yani Fizan'a mektupçu vekili olarak tayin ediliyor. Orada zaten bir tane mektupçu var. Mektupçu işe yarıyor. Vekiline iş düşmüyor. Vekil mektupçudan çok maaş alarak evinde oturuyor. Yani bu tabii ki devlet hazinesinden karşılanamaz. Bu bütçede karşılığı yoktur. Bu padişah bunları karşılıyor. Onun için Sultan Abdülhamit zamanında hazine-i hassa çok genişletilmiştir. Sultan Abdülhamit yurt dışında borsa muamelelerine girerek adamları vasıtasıyla Londra ve Paris borsasında çok para kazanmıştır. Dünyanın en zengin hükümdarlarından birisi olmuştur. Ve bu servetle işte daha önce de söylemiştik Filistin'de ve Musul petrol havzasında çok mühim araziler satın almıştır.
Hala da
nizası süren arazilerdir bunlar. Şimdi padişah çok zengin ama zenginliği bu. Yani masrafı da zenginliği kadar çok padişahın. Yani gelen giden
harcaması
kadar çok.
Da çok.
Evet. Onu insanlar anlayamıyor. Mesela Osmanlı vezirlerine çok yüksek tahsisatlar verilir ama kapı halkı vardır, cömertlik, gelene gidene ihsanlarda bulunma.
Onlar da maaşını vezirden alır değil mi efendim?
Tabii kapı halkı vezirden maaş alır. Hı-hı. Devletten maaş almaz. Hı-hı. Şimdi Osmanlılarda bugün Amerika'da ve İngiltere'de uygulanan kayırma sistemi uygulanır. Bu kayırma şimdiki anlamıyla değil. Kayırmak demek yani
pozitif ayrımcılık
evet,
gibi bir şey.
Vezir geldiği zaman, şimdi mesela Amerika'da bir bakan geldiği zaman yardımcısı, katibi, basın danışmanı hakları hep kendi adamıdır.
Ekibiyle gelir, ekibiyle gider.
İngiltere'de de böyledir. Kara Avrupa'sında böyle değildir. Bürokrasi çok sağlamdır. Osmanlılar'da klasik dönemde vezir geliyor kapı halkıyla beraber, ekibiyle. Ketüdağısı, yardımcısı ve katipleri, kahyaları, ağaları, en küçük hizmetkarı, çaycısı, kahvecisine kadar kendi getirir.
Hiç özelleştirme aslında.
Evet,
bu.
Maaşını o verir. Düştüğü zaman yalnız onlar çok sıkıntı yaşarlar. Vezir düştüğü zaman geliri düşeceği için kapı halkının da geliri düşer. Onun için kapı halkı...
Akarken toplarlar.
Tabii akarken toplarlar. Bir de menkubiyet, düşkünlük zamanında da bol bol dua ederler. Vezir bir an evvel terfi etsin diye. Veya bırakıp gidebilirlerdi ama bu vefasızlık çok yapılmaz. Kendi kapısına vefasız olan kimse başka kapıda pek kendisine tutulmaz. Yer bulamaz. Böyle bir adam gidip esnaflık, çiftçilik de yapamaz. Kapı halkına alışmış, vezire manyette bulunmuş kimse yapamaz. Osmanlılarda bu usul vardır. Kadılar da böyledir. Kadı bir yere tayin ediliyor, bugünkü hakim. Katibi var, mübaşiri var, muhzırı var, naibi var, vekili. En az 4 tane görevlisi var. Bu 4 görevlisinin bazen de kassam, miras taksimi yapanı var. İşler çoksa. Bu 5 kişinin 5'inde maaşını kadı verir.
Demek ki bir kadının bir maaşı yok, bir bütçesi var.
Bütçesi var evet. Maaşı yok, bütçesi evet. var. Ona bir tahsisat tayin ediliyor. Mesela kadı olarak gittiği yerin gelirleri, dava gelirleri kadının olur. Kadı onu kanun mucibinde paylaştırır. İşte katibe mesela şu kadar verilir. Herkesin alacağı bellidir. Mesela katiple mübaşir aynı parayı almaz. Çünkü mübaşirle katibin yaptığı aynı şey değil. Daha çok iş yapıyor. Hükümleri yazıyor.
İş tanımına göre bir...
Tabii naip daha çok alır. Kassam naiple katip arasında alır. Muhsır daha düşük alır.
Şimdi tabii bütün bu görev paylaşımı içinde aslında sarayda da haremde de bir görev paylaşımı var. Ve onların da kendi görevleri karşılığında bir gelirleri var
gelirleri
aslında.
Gelirleri var. Sarayda yaşayan herkesin. Yani valide sultandan tutun. Padişah hanımlarının yani hasekilerin, kadın efendilerin, ikballerin, gözdelerin ve sıradan cariyelerin. Çamaşırhanede, hamamda, kilerde, mutfakta, ütü odasında, hazine dairesinde çalışan cariyeler var. Bunların bir rütbeleri var. En başta usta var. Ustanın 4 yardımcısı var. Sonra kalfalar geliyor. Sonra acemi cariyeler geliyor. Bunların hepsinin maaşları var. Tepeden aşağı doğru iner. Mesela her cariyenin günlük bir maaşı vardır. Cüzi de olsa bir maaşı vardır. Bunlar masraf etmedikleri için sarayda. Yemek saraydan çıkıyor. Onlara her sene bir kat elbiselik veriliyor. O elbiseler sarayda dikiliyor. Sarayda bunlar ne harcaması var? Bu parayı biriktiriyorlar. Biriktirdiği paraları iki türlü harcarlar. Hanımların paraları olduğu zaman nasıl harcayacaklarını tahmin edersiniz. Mücevher, giyim kuşam, makyaj malzemesi, süs bu şekilde harcarlar. Veya bu paraları dağıtırlar. Yani çok fazla kendini harcamaz. Çünkü bazı insanlar parayı kendine harcamaktansa etrafına dağıtmaktan zevk alır. Bu dağıtmak
kişilik da iki, özelliği.
Evet, kişilik özelliği. Bu da iki türlü olur. Sevenlerine, dostlarına dağıtır hediyeler vererek veya hayır eserleri yapar. Çeşmeler, köprüler, gücüne göre, cüssesine göre. Yani bir saraydaki acemi cariyenin para biriktirip de bir çeşme yaptırması belki umulmaz ama bir kalfa yaptırabilir. Bir usta küçük bir cami yaptırabilir.
O kadar gelirleri var tabii, demek ki.
Birikiyor sarayda. Bir de sarayda hediye, Osmanlılar'da hediye geleneği çok olduğu için ekstra zamanlarda hediyeler alırlar. Doğum sebebiyle, bir savaşın kazanılması sebebiyle, bayram, kandil gibi sebeplerle padişah ve diğer görevlilerden bunlara hediyeler gelir. Bu hediyeler de onların servetini arttırır. Toluk çocuklar olmadığı için, varisleri olmadığı için çoğunun, klasik dönem için söylüyorum, bunların servetleri yine ya üste başa harcanarak esnafa gider veya çeşme yaptırılarak veya fakirlere dağıtılarak evlenmemiş kızlara, bekar kızlara, evi yananlara, iş kuracak adamlara, sakatlara dağıtılarak yine halkın içine gider. Böyle bir nizam kurulmuştur. Saraya gelenler tekrar halka gidiyor. Ekonomi bu şekilde düzenlenmiş. Aynı şekilde padişah hanımlarının, kızlarının ve Valide Sultan'ın da böyle maaşları var. Bu maaşlar cüz'i değil. Yani hatırı sayılır maaşlar var. Şöyle düşünelim. Sarayda her dairenin, ki 12 daire vardır. Çamaşır dairesi, kiler dairesi gibi. Her dairenin bir ustası vardır. Bu usta general rütbesindedir.
General.
Evet. Bir general ne kadar maaş alırsa diyelim ki, hı hı, o usta da o kadar alır.
Yani tabii bu görev tanımlaması açısından değil, sadece
rütbe olarak,
eşitlik açısından. Tabii, rütbe olarak. Dolayısıyla maaşı da bir general maaşı.
Paraleldir. Aynı diyemem ama paraleldir. Bir de bunların hepsinin üstünde hazinedar usta vardır. Padişahın haremdeki hakiki vekili odur. Valide Sultan sembolik vekildir. Bir nevi fahri başkan düşünün. Cumhurbaşkanı düşünün, bir de başbakan düşünün. Hazinedar usta başbakandır. Padişah mührü ondadır. Haremle ilgili bütün yazışmaları o yapar. Okuma yazma bilir. Çok kültürlüdür. Padişahın çok güvendiği bir cariyedir. Umumiyetle çocukluğundan beri padişahın yanında yetişmiş. Evlenerek dışarı gitmeyi tercih etmemiş. Kaderini şehzadeye bağlamış ve zamanla hazinedar olmuş kimseler ise mareşal rütbesindedir.
Mareşal.
Evet, düşünün, generalden de yukarıda rütbesi vardır. Gelirlerini buna göre kıyas edin. Çok itibarlıdır, çok madalyaları vardır.
Neye göre, elbise giyer. Neye göre alır bu madalyaları?
Onu padişah takdir eder. Yani, şimdi iki türlü madalya vardır. Bir madalyası üstün hizmet madalyasıdır.
Bir onur olarak.
Onur madalyası. Osmanlılar'da iki tür madalya vardır. Bir üstün hizmet madalyası. Savaş kazanmıştır. Birini denizden kurtarmıştır. Tahlisiye madalyası vardı mesela. Yanan evden eşya kurtarmak. Bunlara madalya verilirdi Osmanlılar'da. Ben böyle insanlar gördüm. Yaşlı, yakasında madalya var. Bakıyorum, tahlisiye madalyası. Efendim hayırdır diyorum. Ben tahlisiye deyince hep gemilerde batarken tahliye, insanları kurtaran, tahliye eden tahlis kurtarmak demek. Onu dedi ki, ben dedi vaktiyle köprüden suya düşen bir çocuğu kurtardım. Onun için bana bu madalyayı verdiler bile. Çok güzel tahlisiye madalyaları yakaya takarlar. Kurtarma madalyası. Bundan 3 tane alanlar gümüş. 3 tane gümüş alanlar altın tahlisiye madalyası verilir. Bu bakırdır.
Tabii bunlar böyle toplum içinde de ciddi birer onur,
tabii o yakasında durdu ama itibar görüyor adam, yani herkese zaten verilmez. Şimdi bir de şeref madalyaları vardır. Yurt dışından gelmiş bir prense, krala, kralın karısına, kızına, oğluna, imparatora veya sarayda üstün rütbeli valide sultan, padişah hanımı, kızı, oğlu, gelini veya işte hazinedar gibilere bir şeref madalyası verilir. Hı hı. Bunun için üstün hizmet aranmaz. Bazı harem ağalarına verilir. O bir şereftir. Yani sadece devlete 20 senedir, 30 senedir sadakatle hizmet etmiş. Bunun karşılığı olarak verilir.
Şimdi yerde mesela iş yerlerine dağıtılan plaketler gibi düşünelim. Hani bir yerde 10 yıl çalıştınız. Evet. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu plaketi evinizin işte uygun gördüğünüz bir yerinde saklayın. Arada bakıp bizi hatırlayın der gibi.
Madalya daha güzel. Tabii madalyanın hem bir maddi kıymeti var, hem de bir zarafeti var. Daha çok hatırlanıyor. Mesela hanedan mensuplarına hanedan Ali Osman nişanı verilir. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı, kızların çocuklarına ayrı, hanımlara ayrı şeyleri vardır, dizaynları vardır bunların. Yani böyle madalyaları vardır bunların.
Kısa bir ara verelim. Hemen ardından hanım sultanların, sarayda yaşayan kadınların gelirlerinden ve belki de şu anda çevremizde gördüğümüz, kimin yaptırdığını bilmeden önünden geçtiğimiz eserlerin biraz hikayesinden bahsedeceğiz.
Thank you.
Ben Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Hanım sultanların kendine ait bir geliri vardı ve bu geliri de giyim kuşamına harcamak istemiyorsa, ki bunların bu giyim kuşamı çoğu hediye olarak zaten geliyordu belki onlara, hayır hasenata kullanmışlar. Şimdi isim isim ilerleyelim mi, ister misiniz?
Şimdi sarayda hayır yapanlar valide sultanlardır ya padişah hanımlarıdır ya padişah kızlarıdır veya saraydaki diğerleridir, kalfalar, cariyelerdir, bunların da örnekleri var. Yani mesela Canfeda Hatun Camii var. Çok güzel bir camidir. Yani Sultan 3. Mehmet, Sultan 3. Murat zamanına ait bir kalfadır o. Saray kalfası. Nurbanu Sultan'ın, ki birazdan bahsedeceğiz, çok muhtemetlerindendi. Vefat ederken hatta oğluna vasiyet etti, bunu saraydan uzaklaştırma diye. Çok becerikli bir kadındı. Hayır hasenatıyla maruftur. Geç devir olmasına rağmen, ki Osmanlı cami mimarisinde Tuğla'nın artık terk edildiği bir zamanda, 16. asır sonlarında, un kapanından aşağıya inerken sağ tarafta İmeçe bloklarının altında çok zarif bir cami vardır. Güzel bir bahçenin içinde Canfeda Hatun mescididir. O kadıncağız yaptırmış. Başka hayırları da vardı. Şimdi müşahhas olarak aklıma geldiği için söyledim. Padişah hanım annelerinin ve kızlarının çok eseri var. Hanımlarının eserleri daha azdır. Çünkü padişah hanımlarının geliri ne annesi ne kızı kadar fazla değildir. Çünkü padişah hanımı hanedan azası değildir. Hanedan mensubudur.
Mensup sayılmıyor ama
üye sayılmıyor. Üye padişah, şehzade ve sultanlardır. Mensuplar ise sultanların çocukları, kocaları, gelinler ve padişah hanımlarıdır. Valide sultan ise her ne kadar hanedan mensubu ise de saraydaki pozisyonu itibariyle çok itibarlı olduğu için onlar, bir de klasik devrin kocasına kendisini çok sevdiren mahbube valide sultanları vardır. Yani kocasının aşık olduğu kadınlar vardır. Hürrem Sultan gibi, Nurbanu Sultan gibi, Safiye Sultan gibi, Mahbeyker Kösem Sultan gibi, Emetullah Rabia Gülnü Sultan gibi veya oğullarının meftun olduğu, yani bir
Oidipus
kompleksinin çok görüldüğü padişahlar vardır. Annesine çok pahalı padişahlar vardır. Bunun tabi İslam-Türk terbiyesiyle de alakası vardır. Anneye olan hürmet. Dünyada first lady hükümdarın eşiyken bizde annesidir. O da enteresan yani. Osmanlılar'da anneye verilen kıymet bakımından belki dikkate değer, kayda değer. Şimdi Osmanlı padişahlarının hanımlarından öteden beri, Nilüfer Hatun'dan beri biliyoruz, hayır hasenatı var. Bursa'nın Nilüfer çayının üzerindeki Güzelim Köprü, Orhan Gazi'nin hanımı Nilüfer Hatun'a aittir. Kendisi...
Bir şunu anlamak istiyorum, mantığını. Yani mesela eşleri savaşta bir yer kazanırken sanki kadınlar da o kazanılan yeri Türkleştirmek için, tabii, kolaylaştırmak için, daha yaşanır hale gelmek için görev almışlar.
Bir yerin fethedilmesi marifet değil. Orada Türk Müslüman iskanı yapılması, oraya Türk mührünün vurulması gerekiyor. Türk Müslüman yaşadığı zaman oraya cami lazımdır, hastane lazımdır, köprü lazımdır. Bunları kim yapacak? Osmanlılar'da biraz evvel de sorduğunuz cevabı eksik kaldı. Eski devlet geleneğimizde bir takım harcamaları devlet yapmaz. Eğitim, sağlık, yol, köprü, bunları devlet yapmaz. Zenginler yapar. Klasik devlet anlayışında zaten devlet içte ve dışta güvenliği sağlar. O devleti korur, düşmanlara karşı ordu besler. İçeride de polis teşkilatıyla ve mahkemelerle insanların arasındaki nizaları halleder. Bunun dışında devletin öyle bir vazifesi yoktur. Milletin çocuğunu okutmak, milletin hastalığını iyileştirmek gibi. Peki ne olacak insanlar? Zenginler yapacak bunu. Zenginler yapmıyorsa işte o zaman devlet devreye giriyor.
Aslında bu yapılan işi devletin yaptığı, farklı bir elle devletin yaptığı iş gibi görmek lazım.
Tabii.
Ve öyle de enteresan ki hiçbir şeyi eksik yapmadan, evet, her şeyiyle düşünüp yapmışlar. Biz mesela şimdi bir okul yapsak çeşme yapamayız. Çeşme yapsak yanına hastane yapamayız.
Tabii bir de şu var, yani bunu yapar mı yapmaz mı, yapsa bile daha çok desinler için yapılıyor. Bir sürü problemler var. Devlet yapsa bile devletin yaptığı hizmetler biliyorsun çok aksak oluyor. İşte devlet okulları ve hastaneleri malum. Böyle şahıslar yaptığı zaman bunu dini bir gereklilik olarak yapıyorlar. Yani sevap kazanmak için yapıyorlar. Öncelikle bir ahiret şeysi var. Diyelim ki böyle değil. Hava atmak için yapıyor. O da iyi ya. Hava atmak için en güzelini yapar.
Sebebi ne olursa, olsun insanlar kazanır. Vatandaşa yarar.
İşte liberal ekonomi bugün bu çizgiye gelmiştir. Onlar da diyor ki karışmayın. Amme hizmetlerini fertler yapsın. Yapmadığı zaman siz devreye girin. Devlet de, Osmanlılar da öyledir. Yapmadığı zaman devreye giriyor. Hı hı. Ne yapalım kardeşim, ölün hastalıktan demiyor. Devlet devreye giriyor ama onun da başka metotları var. Yine doğrudan oraya devlet hastanesi yapmak şeklinde değil. İnsanlara bir takım imkanlar hasıl edip hadi siz yapın diyerek yapıyor.
Görev olarak üstüne almıyor hiç.
Almıyor zaman. Evet.
Bu çok önemli. Çünkü bir kere yaptınız mı sizin göreviniz oluyor.
Oluyor. İnsanlar bundan kaçınıyor ve o hizmetler randımanlı olmuyor. İşte ondan dolayı böyle hizmetler bu şekilde görülüyor. Bu padişah hanımlarının bulunan yerde kocaları dediğiniz gibi savaşlarda hizmet ederken veya devleti yönetme ki kolay bir şey değil hizmet ederken kendileri de bu şekilde bir takım sosyal sorumluluk alıyor üzerine. Hı-hı. Yani memleketi memleket yapmak, insanlara iyilik yapmak, devletin fonksiyonlarını yerine getirmek gibi çok ciddi bir mesuliyet alıyor. Bu hanımlar çok şuurlu, çok kültürlü, çok aklı başında kadınlardır. Hı-hı. Yani öyle padişah hanımlarını bilhassa ve kızlarını sıradan insanlar gibi mukayese düşünmemek lazım. Aldığı terbiye ve bulunduğu pozisyon itibariyle zaten oraya imalat hatası rastgele birisinin girmesi ve yetişmesi mümkün değildir. Yani saray çok yüksek bir okuldur.
Şehzadeler gibi kız çocukları evet. da aynı eğitimden geçiyor.
Aynı eğitimden geçiyor onlar da. Yani bir şehzadenin eğitimi tabii okçuluk, ata binme belki onlara verilmiyor
savaş
ama
eğitimleri hariç.
Savaş eğitimleri hariç. Onlara da iyi hocalar tutuyor. Mesela Osmanlı padişahlarının kızları içine Farsçayı, Arapçayı çok iyi bilen,
çok güzel şiirler
yazan, divanlar tertip edenler evet. var. Yani çok güzel giyinen, güzel konuşan, devlet işlerinde çok dirayetli kararları ve hükümleri olan, kendisine danışılan ve verdiği tespitleri çok doğru çıkan hanımlar vardır. Yani kalenin düşmesini engelleyen, savaşın kaybedilmesini engelleyen hanımlar vardır. Yani bunları düşünürseniz bu hanımların bir kere sıradan olmadığı kesin. Bir kere genetik olarak bir üstünlüğü var padişah kızlarının. Ama aynı zamanda yetişmeleriyle de alakalı. Anneleri de sıradan insanlar değil. Evet onlar yabancı ama her kavmin en iyisi. Fizik ve zeka olarak. Ve en iyi terbiyeden geçiyor sarayda. Cariye
çok yoğun bir terbiyeden geçtikleri evet. gerçek.
Onun için yani padişah saraya mensup olan hanımlar hiç eşi benzeri olmayan hanımlardır. Padişahlar onun için dışarıdan evlenmemişlerdir. Çünkü saray dışından birisinin saray adabına intibak etmesi mümkün değildir. Padişahlar kızlarını da dışarıdan bir adamla evlendirmek yerine sarayda yetişmiş Enderun oğlanlarıyla evlendirmeyi tercih etmiştir.
Şimdi bir isim isim gidelim dedik. Bu isimler arasında tabii ilk akla gelen eserleriyle de çok göz önünde. Kanuni'nin sevgilisi müthiş bir isim. Tarihin belki çok iyi anlamadığı ya da yanlış anlamak istediği diyelim belki de ona doğru bir ismiyle. Çok büyük bir şahsiyet.
Evet Hürrem Sultan.
Hürrem Sultan.
Hürrem Sultan Ukraynalı. Ama Ukrayna'nın Polonya hakimiyetindeki kısmı var. Rutenya oradandır. Bir papazın kızı Kırım atlıları tarafından esir alınmış. İstanbul'a getirilmiş. Zekasıyla temayüz etmiştir. Güzel değilmiş çok. Fakat çok sevimliymiş. Hürrem sevimli demektir zaten. Sarışınmış tabii açık renk. Yani güzel olmasa bile açık renkli bir hanım Osmanlı coğrafyasında çok rağbet
az
görür.
Bulunan değil
az bulunan. Bir de çok sevimli ve zeki olması onun talihini yıldızını parlatıyor. Saray hissesine düşüyor. Orada da dikkati çekiyor. Yetiştiriliyor ve Kanuni Sultan Süleyman'ın zevcesi oluyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın daha önce de zevceleri var. Bunlardan bir tanesi Şehzade Mustafa gibi çok güzide bir şehzadeyi doğurmuş. Mahidevran kadındır. O da cariye asıllıdır ama Hürrem kadar üstün meziyetlere sahip olmadığı hemen belli. Hürrem Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişahın sevgisini kazanmıştır. Roxolan derler adına. Adını bile bilmezler aleyhinde konuşanlar. Esas ismi Aleksandra Lisowska'dır. Roxolan, Rossolane, Rutenyalı kız demektir. Yani Ukrayna'nın Rutenya kısmından gelen kız demektir. Polonyalı olma ihtimali de var isminden dolayı. Bu hanım sarayda çok itibar kazanmış. Bu itibarı çok kişi de kıskanmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse. Padişaha 5 tane oğlan çocuk doğurmuştur. Bir de kız çocuk doğurmuştur. Padişahın yegane kızı odur. Mihrimah. Onun dışındaki şehzadelerin üçü genç yaşta, birisi küçük yaşta vefat etmiş. Bir tanesi Sultan II. Selim padişah olmuştur. O da annesi gibi babasının gölgesinde kalmış. Çok fazla tanınmamış. İyi bir padişahtır. Selimiye Camii'ni yaptıran Kıbrıs Fatihi'dir. Annesine çok benzediği için olacak Sarı Selim diye bilinir. Kibar, nazik, dirayetli bir padişahmış. Herkesin sözüne inanmazmış. Fakat sakin bir tabiatı var. O anlıyoruz. Fakat Kanuni'nin gölgesinde kalmış. Hiç bilinmemiş. Hatta hakkında çok menfi propagandalar da yapılmıştır. Hürrem Sultan da aynı kaderi paylaşmış. Rakibi çok olduğu için sarayda, yani padişahın sevdiği bir kadın, otomatik olarak saraydaki herkesin,
onca kadın saray arasında dışında,
hatta saray dışındaki herkesin, padişahın kız kardeşlerinin, vezirlerin, herkesin rakibi olmuştur. Hürrem Sultan tek başına bütün bunlarla mücadele etmiştir.
Peki sarayı yönetmiş midir?
Hayır, sarayı yönetme diye bir şey yok. Bu da saray adabını bilmeyenlerin söyleyeceği bir şey. Sarayı yönetmek ne demek? Sarayı valide sultan yönetir. Padişahın annesi zaten bir müddet yaşadıktan sonra vefat etti. Hafsa Sultan. Sarayın için yönetin. Sarayın zaten kendine ait bir yönetim tarzı var.
Ama bu sarayı yönetmekten kastımız hani siyasi entrikalar, istediği yere istediği kişileri getirmek vesaire.
Onu şöyle yapabilir
gibi.
Ama evet, onu şöyle yapabilir. Padişaha olan yakınlığını kullanabilir. Şimdi bu da iki türlü olur. Padişaha söylemek, başkalarına söylemek. Başkalarına söylediğiniz zaman sizden çekinerek bazı şeyleri yaparlar ama padişaha duyururlar. Padişah Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişah hanımının kendi ismini kullanarak nüfuz elde ettiğini öğrenirse ona hiç affetmez. Nitekim affetmemiştir de. Bunu padişah söyleyerek yapabilir. Eğer Kanuni Sultan Süleyman hanımının söylediklerini yapıyorsa ben bunu da ayıplamam. Kanuni Sultan Süleyman gibi dirayetli bir padişahın hanımını da memnun ettiğini fakat en doğrusunu yaptığını düşünürüm. Akıllı erkekler hanımların sözünü dinlerler ama aslında kendi bildiklerini okurlar.
O zaman
ama
dinler
hanımları,
gibi görünürler.
Dinler gibi görünür. Üzmezler onu. Hanımın dinlenecek sözü vardır, dinlenmeyecek sözü vardır. Yani o şekilde hadiseleri ayarlar, Hürrem Sultan'ın sözü geçmiş gibi olur. Benim anladığım şu, padişahın bazı icatları vardır ki insanlar bundan memnun olmayabilir. Vergi koymaktan insanlar memnun olmaz ama lazımdır. Bu gibi icatları muhtemelen padişah veya padişahın yakınları Hürrem Sultan üzerine atmışlardır.
Padişahı temiz.
Temize çıkarmak için. Veya padişah da buna ses çıkarmamıştır. Yani ne yapayım hanımımı kıramadım diyerek üzerine atmak mümkündür. Bugün bile üst düzey yöneticilerin çok tatbik ettikleri bir yoldur. Kaçınılmaz bir yoldur. Yani hoş bir şey değil belki ama böyledir. Hürrem Sultan hayatını gördüğümüz zaman kendisinin sıradan bir insan olmadığını anlıyoruz. Padişah sefere gittiği zaman İstanbul'dan yazdığı mektuplarla gerek sarayın, gerek İstanbul'un, gerek bütün imparatorluğun nabzını tuttuğunu, padişaha çok ciddi istihbarat raporlarını verdiğini biliyoruz. Çok güzel yazısı vardır Hürrem Sultan'ın. Mektupların bir kısmı elimizdedir. Çok aşıkane yazılmış mektuplardır. Fakat bir aşk mektubu ile başlayıp aşkla bitecek zannediyorsunuz. Arasına yerleştirilmiş cümlelerle padişaha çok ciddi tiyolar vermektedir İstanbul'la ilgili. Bir nevi İstanbul'da padişahın vekili gibi hareket etmişti. Bunu her kadın başaramaz. Bu Hürrem Sultan'ın zekasıyla ve dirayetiyle alakalıdır. Kanuni Sultan Süleyman gibi bir padişah onun sözüyle hareket etmişse kimseye söyleyecek bir şey kalmaz.
Pek çok eseri var.
Ben Hürrem Sultan'ı hep bu yönüyle düşünmüşümdür. Hürrem Sultan'ın cömertliğine, kendisine sadık olanlarına, iyiliklerine çok örnekler vardır. Hayır hasenatının da haddi hesabı yoktur. Yaptırdığı cami, medrese, Sibyan Mektebi, hamamlar çok sadece İstanbul'da değil başka şehirlerde de vardır. Bunlardan bir tanesi Haseki Hastanesi adıyla bugün bile hizmet vermektedir.
Tabii külliye.
Bir külliyedir o aslında ama hastanesi Darüşşifası bugün faaliyettedir. Camisi, Sibyan Mektebi, hamamı olan bir külliyeydi. Fakat bunlar zamanla zelzele, sel baskını, yangın gibi şeylerde telef oldu. Geri kalanı da yol düzenlemeleri sırasında yıkılıp ortadan kaldırıldı. Sadece Darüşşifanın bir kısmı kaldı. Sağlık ocağı olarak o da büyütüldü. Bugün Haseki Hastanesi meydana geldi. Düşünün. Haseki Hastanesi'nde muayene olan, şifa bulan insanların hepsinin sevabı kadıncağıza gidiyor.
Bir de tabii bu eserleri yaptırmanın altında öyle bir zannediyorum.
Tabii. İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. İyilikler ve kötülüklerin yazıldığı defter kapanır. Artık ölünün şeyi biter. Ancak üç kişi müstesnadır. İyi bir evlat yetiştirmişse, ilim buluş, keşif yoluyla insanlığa hizmet etmişse. Bir de hastane, cami, yol, köprü, mektep, hamam gibi ağaç dikmek gibi insanların istifade edebileceği, buna sadaka-i cariye denir. Yani cariye yaşayan sadaka demektir. Bu istifade edildiği müddetçe o insana sevap gider. Bunun için yapılmıştır zaten vakıflar.
Şimdi eserlere bakıyorum. Mesela bir valide sultan yaptırmaya başlamış ama ömrü vefa etmemiş. Var. Ardından gelen valide sultan tamamlamış. Şimdi dolayısıyla o valide sultan o eseri yaptırırken diğeri gelini.
Evet.
Yani aslında zannettiğimiz kadar bir husumetin, bir çekişmenin olmadığı oradan da belli. Yani bir eser başlamış ve devam ettiriyor.
Şimdi bundan önceki programlarda da üzerinde durmuştuk. Osmanlı'da herkes mevkiini bilir. Mevki bilindiği zaman husumet olmuyor. Şimdi mesela niçin Osmanlılar'da Ermeni, Yahudi, Rum, Türk çatışması hiç olmamış? Herkesin kulvarı ayrıdır. Kompartımanı ayrıdır da onun için. Bir Ermeninin mücadelesi, bir Ermeni gencinin mücadelesi okumak, Ermeni kültürünü, Ermeniceyi, Ermeni dininin esaslarını öğrenip en nihayet Ermeni patriği olmaktır. Bir Ermeni genci hiçbir zaman sadrazam olmayı düşünmediği için çatışma olmaz. İmparatorluklarda azınlıklar arasında, azınlık dediğim topluluklar arasında çatışma olmaz. Çünkü herkesin kulvarı ayrıdır. Ne diyor Sultan Mahmut? Ben Müslümanı camide, Hristiyanı kilisede, Yahudi'yi havrada tefrik etmek isterim. Yani ayrı yaşıyorlar. Sarayda da böyledir. Valide Sultan'ın yeri ayrıdır. Kızların yeri ayrıdır. Hanımların yeri ayrıdır. Hatta her hanımın, birkaç hanımı varsa padişahın yeri ayrıdır. Bunlar arasında husumet çok cüzi olur. Olur elbette. Olmaması mümkün değil. İnsanlar arasında, hanımlar arasında, hele aynı padişahın haremini paylaşan hanımlar arasında husumet olmaması mümkün değil. Ama bunlar eski nezaket ve terbiyeyle, din kurallarıyla, korkuyla veya dirayetli padişahlar veya harem görevlileriyle tolere edilmiştir. Ve öldükten sonra da zaten husumetler unutulur. Yani bir gelin kayınvalidesi öldüğü zaman kayınvalidesini hayırla anar.
Arasında ne olursa olsun.
Evet.
Geçmiş olursa olsun.
Lütfürü mevtaküm bil hayır. Ölülerinizi hayırla anınız kaidesi var.
Ben bugün için çok teşekkür ederim.
Ben de
yine
teşekkür
eserlerin
ederim.
Tamamını konuşamadık. Çok
devam ederiz inşallah.
Çok narin, çok zarif, mutlaka konuşulması gerekenler var. Onları da inşallah önümüzdeki günlerde konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci'yi uğurluyoruz efendim.